Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Toprak göz alabildiğine dümdüz, çırılçıplak ve kırmızı biber gibi acı. Batıda bir tek uzun kavak ağacı. Bozkır'da hala dolaşıyorsa da kokusu sararmış kekiklerin, gök çiçekler çoktan kurumuştu ve geven otları safi dikendiler. Başköy'le Bakırlı'nın arası 8 saat çeker. Nigar sabah ezanından beri kaçıyordu kocasının köyünden hovardasıyla. Terlemiş memeleri. Vakit öğleye yakın. Isındı bu yamotları. Toprakta uğultu. Bozkır'da cırlayak böcekleri ve çekirgeler söylüyor en umutsuzunu şarkıların. 6 aylık bebesi kucağında Nigar'ın. Bozkır'ın üstünde bulutlar bembeyaz, üst üste ve ağırdı. Belli belirsiz kımıldanıyordular. Durdu Nigar. 10 adım önde giden Mustafa'yı çağırdı. Mustafa yıkmış kasketini ensesine, bakıyor bulutların arasından geçen bir çaylığa. Yırtıcı mahluk germiş kanatlarını, sessiz sedasız, kağıttan resim gibi bulutların arasından akıyor. Bulutlarda bir avlanmaz kuş olmak. Kuyunun başındaydı kavak. Nigar oturdu kuyunun taşına. Beştemalının altında karnı haindi ve yumuşak. Bebek çıkardı kundaktan yumruklarını. Kundakta düğmeler dikili 2 sıra. 12'şerden 24. Bir tanesi cam. Eğilse üstüne, içinde kendini bir elma kurdu kadar görür adam. Vakit ikindiye yakın. Çekirgeler ve cırlayak böcekleri Bozkır'da hala bitirmediler şarkılarını. Bir tilki geçti yolun alt ucundan ve çobanların ardında kaybolmadan önce dönüp baktı kuyunun başında oturanlara. Bebek ağır geliyordu Nigar'a, kocasının dölü. Ve Mustafa diyordu ki, köyde ölen çocuğun hesabı mı var? Ölü sayılmaz 6 aylık ölü. Çaylak yırtıcıdır, tilki kurnaz, kuyu derin. Bozkır uçsuz bucaksız ve kırmızı biber gibi acı. Devrildi cam düğmenin içinde bir küçücük kavak ağacı. Nigar'ın kucağından bebek düştü kuyuya. Yolcu yolunda gerek, bebek rahat uyuyor. Rahatlığında yalnız kalmadı bebek. Mustafa ile Nigar mahpushanede. Fırıyor düdükleri. Yıldızlar görünüyor bulutların ardından. Mahpushane çeşmesi bir başına avluda yandan akıyor yandan. Mahpusluk bir şey değil, ayrılık var bir yandan. 6. koğuşta 14. Gözleri yumuşacık kapalı, ağzı açık. Çıkarır gibi çıkarıyordu hapiste yorgunluğunu. Uykusu bahtiyardı ve memnundu hayattan. Mustafa'nın solunda Hamza. Hamza bir avuç döşeğinde bağdaş kurmuş oturuyor. Ufacık. Vur dedi Hamza'ya çiftliğinde çalıştığı Nuri Bey. Dürzadelerin çobanını vur. Nuri Bey ki jandarma çavuşuyla ayak ayak üstüne atıp konuşur. Dürzade saymaz da Nuri Bey'i, çobanına kırdırırsa bacağını sarı ineğin, elbette ki bu çoban yaylanın düzünde vurulur arkadan. Kızıl kanla dolar ak kepeği. Hamza çoktan unutmuştu çobanın yüzünü. Kabirden çıkıp gelse bile tanıyamaz. Nuri Bey tutmadı sözünü. Ceza giydirtmem dedi, giydirdiler. Hapiste bakarım dedi, bakmadı. Bilhassa bunu affetmedi Hamza. Ve mektup yazacak müddeyime Nuri Bey'den korkmasa. Ortalık ışıyordu, Hamza kalktı namaza. Hapiste Allah, hapiste sineklerin çeşidi, tahta kurusu, pire, bit, yeniden görülecek hesaplar, insanı hırsından ağlatacak kadar ümit, dostluk ve düşmanlık, hapiste kuşku, hapiste vefa, fakat girmiyordu hapise inat etmiş bir defa pişmanlık. Kabahat ölenin, dışarıda kalanın, cezayı verenin. Koğuşların kapıları açılıyor, mahpushane çeşmesi bir başına değil artık avluda. Geliyor çeşmenin yandan akan suyuna, bir geyik sürüsü gibi bir perişan kalabalık. Kahve ocakları yandı. Kerim çıkardı zuladan bıçağını aldı üzerine, 4 kat yatağının tepesinde Şakir Ağa uyandı. Gece Musa'yı ıslatıp münferide atmışlar. Esrarkeş Abdül çarptı kollarını horoz gibi öptü. Kumar 7. koğuşta neredeyse başlar. Yolunuz açık olsun. Günaydın arkadaşlar. Baş gardiyanın odasını vermişlerdi Halil'e. Tek başına masası ve karyolası vardı. Odası tekmil duvarlar ve kitaplardı. Ve fotoğrafları Ayşe'nin, Fuat'ın ve Süleyman'ın. Kapının üzerinde 2 harita, Şimali Afrika ve Şark cephesi. Burada bazen kendine kızacak ve utanacak kadar rahattı Halil. Şimdilik galiba tekrarlanmayacak açlık grevleri ve Şark'ta Kürt beylerinin uşaklarından yenen dayak. Dizine vurup piposunu, külünü döktü Halil. Baktı kapıdan yana. Şirin bir utangaçlıkla aralandı kapı, gıcırdadı rezeler ve yuvarlak başı önde ürkek bir tosun gibi girdi içeri peder. Mahpushane asıl ismini çoktan unutmuştu pederin. Belki kendisi de unutmuştu asıl ismini. Çocuklar koğuşunda sübyan babalığı yapmıştı ve pederlik kalımıydı o günlerin. Adımda bir duraklayıp yürüdü Halil'e doğru. Sonra yırtık, kocaman asker postallarını birbiri üstüne basıp, tombul boynunu büküp durdu. Merhaba babacığım, dedi. Sesi de gövdesi gibi tıknaz ve bodurdu. Merhaba peder. Çalışmıyorsun babacığım. Niye çalışmıyorsun? Gözlerim ağrıyor peder. Gece uyuyamadım. Niye uyuyamadın baba? Hanım ablamı mı düşündün? Halil güldü. Evet. Yalnız onu mu düşündün baba? Hayır. Beni de düşündün mü muhterem babacığım? Sen aklıma gelmedin peder. Ben aklına gelmedim demek. Gelmedim. Peder çömeldi Halil'in karşısına, bir cigara çıkardı koynundan, kibrit istedi. Vahşi bir tapınış gibi içiyordu sigarayı. Gözlerini şehvetle sımsıkı yumuyor ve ağzı iki yana yırtılacak gibi uzayarak dumanı ıslıklı solumalarla çekiyordu içine. Tek laf etmedi cigara bitene kadar. Sana bir diyeceğim var baba. Bana Afyon'da ceza kesen reis, buraya reis gelmiş. Bir mektup yazacağız. Ceket, pantul isteyeceğiz. Afyon'da veriyordu. Kararı okuyunca sana 24 sene verdik oğlum dedi. Ben ne dedim? 24 seneye yatarım baba. Sen de her yıl bana bir ceket pantul göndereceksin ama. Gönderdi mi peder? Gönderdi. Sonra ben buraya gelince kaldı. Şimdi söyleyeyim yaz babacığım. Muhterem reis baba. Evvela selam ederim. İki gözlerinden öperim. Bana vermiş olduğun cezayı kabul etmiyorum. Ama niçin kabul etmiyorum? Sen sözünde durmadın. Bana bir kat elbise gönderirsen gönder. Göndermezsen al cezanı geri. Yazdın mı? Yazdık. İmza? İmza istemez. Elden yollayacağım. Halil, pederin suçunu ilk defa merak etti. Peder, senin suçun ne? Kız kaçırmak babacığım. 24 sene çok be peder. Ölü de var babacığım. 2-3 tane kadar. Peki nasıl oldu bu iş? Peder cevap vermeden önce düşündü biraz. Babacığım dedi. Ben söyleyeyim sen yaz. Gazeteye basarız. Ben bu kaçıracak olduğum kızın babasına çalıştım 2,5 sene. Bu herif son hayatında tuttu kızı bir zengin yere verdi fakat. Babacığım olmadı bu iş falan dediysem de kızı bana verimkar olmadı. Ben ne yaptım? Gittim bir tabanca aldım. Bir de kaman. Ben parayı nereden buldum? Kolay. Uşak şirketinde çalıştım. Şeker değirmeninde 2 ay. Burada çalışırsan para verirler adama. Bir tabanca aldım, bir de kaman. Yaz günü, Ağustos. Yaylaya bunlar arpa yonmasına gitmişler. Ben de gittim. Vukuatın meydana geleceğinden haberim yok. Fikrim, dönerken yolda çevireceğim bunları ve kızı kaçıracağım. Kustum, bekledim. Baktım, bunlar ateş yaktılar, yemek yediler biraz. Sonra ayın aydınlığında biraz yonma biçtiler, yattılar. Ben ne yaptım? Yüzümü boyaladım ateşin kömürüyle. Ben ne dedim? Beni tanımasınlar. Sonra usul usul yanaştım oraya. Kızın saçlarını kavradım, sardım adam akıllı bileğime. Ne kadar kuvvetim varsa bir tartış tarttım kızı. Vay anam yandım demesiyle beraber çullandım üzerine. Yandım dedikçe hemen öte yandaki anası olacak kızın acısına dayanamadı. Geldi, orağı bir takış taktı boynuma. Takmasıyla beraber ben ne yaptım? Bir bıçak gitti tepesi üstü. Sonra birisi daha geldi. Ona da dahvettim. Bindirdim omzuma kızı, bayır aşağı yürüdüm. Attım omzumdan kızı, sürüdüm, sürüdüm, sürüdüm, kesildim. Bir müddet geçti aradan, öbür tarlanın yüzünden 2 adam geliyor, silahlı. Ben ne dedim? Vuracaklar beni. Bu kızı bırakacağım dedim ben kendi kendime. Kızın donunu çıkardım, bıraktım çırpçıplak. Bir şey yapmadım, ne yalan söyleyeyim. Sonra geldim köye, bindim bir hayvana, Murat Dağı'nda gezdim 1,5 ay. Bir müddet geçti aradan, bu iş böyle olmayacak. Ben ne dedim? İyisi mi gideyim, olayım hapishaneye teslim. Kız da ölmüş sonradan. Gitmedikçe dah ederdim bıçağı. Öldürmüşüz yavrucağı. Hepsi bu kadar mı peder? Bu kadar. Ama dur, bir şey daha var. Onu da söyleyeyim yaz. 10 yaşındaydım bizim köye geldiğinde Yunan. Bir sürü kalabalık katır matır öyle yığıldı, doldu her tarafa. Bir 18 yaşında dayımın oğlu vardı. Dah ettiler süngüyü gitti. Komit diyorlardı, çete. Sonra dayım dipçiyi vurduğu gibi Yunan dili boğazına tıkandı öldü. Sonra Yunan belki 100'den fazla doluverdi evimizin içine. Zavallı anneciğim beni bırakıp kaçamadı. Kaçamadığı takdirde mecbur oldu kalmaya. Odaya koymak istediler ırzına taarruz için. O da girmediği takdirde dah ettiler süngüyü. Bir vakit geçti aradan. İki gavur çocuğu gökte uçan kuşu sapanla vuruyor. Getiriyorlar, tutup çıkarıyorlar gözlerini. O zavallı kuş ne yapsın? Çıkıyor yukarı tavana, bir bir çarpıyor kendini yere. Yahu, düşünüyorum ki niçin çıkardılar bunun gözünü? Tabii ben de cahilim. Kuşun gözünü çıkaracağınıza kafasını kesin dediysem de, biz böyle görmüşüz diyorlar atamızdan, dedemizden. Sonra bir müddet geçti aradan. Sonra bu kadar işte muhterem babacığım. Halil güldü. Sözlerinin yarısı yalan peder. Peder buruşturdu suratını, ağlamaya hazır 6 aylık tombul bir çocuk kafası gibi. Değil babacığım. Peki hepsi doğru mu? Peder cevap vermedi. Halil ısrar etti. Söylesene. Peder konuştu şımarık bir kurnazlıkla. Yalan da var babacığım. Güldü. Nur olasın dedi. Ben görüşme yerine gideyim muhterem babacığım. Bugün görüşme günü mü peder? Görüşme günü. Görüşmecim yok ama görüşmecilere bakmak hoşuma gider. Kırptı yumuk gözlerini. Katık da çıkar babacığım. Görüşmeciler sevabı sever. Hamdi Çerkeş'in Kabak köyünde 336'da dünyaya geldi. Tuzladılar. Yumuşaktı. Sevindiler oğlan olduğuna. 40'ı çıkmadan buğdayın dibinden güneşe baktı. Öğrendi toprakta yatmasını. Ev karanlık, toprak güzeldi. Çiçek çıkardı 337'de. Ellerini bağladılar. 338'de yürüdü ve 339'a kadar dolaştı dünyadaki 36 haneyi, 4 sokağı. Hayvanları ve yağmuru sevdi. Helva yalnız bayramları pişiyordu. Ağlamadı artık Hamdi dayak yerken babasından anası. Fırtınalı bir kış oldu 1925'e girerken. Eski tarih 1340. Öküzün bir teki öldü. Babası gitti askere. Çok rahmet yağdı. Çok çok kabak yediler. Jandarmalar geldi. Martinleri vardı. Bir kara kuş dadandı köydeki civcivlere. 926'da 5 yaşındaydı. Bir kötürüm keçiyi emanet ettiler. Keçiyle kırlara gittiler. Bir türlü tutamadı bulutları Hamdi. Rastlamadı kurda. Tanıdı otları Hamdi. Çok çok bulgur yenildi. Kurak gitti havalar 27'de. Yarıldı toprak. Ekin tane almadı. Uğultular geldi yerden. Aynı yılın ortasında babası döndü askerden. Çok az kabak yediler. Hamdi zıpka ve mintan giydi. Sünnet oldu. 1928. 929'da indi Çerkeş pazarına. Kendisi babasının kucağında, eşekte, arkada, yerde anası. Pazarda meyveler, ayna, çakı, bıçak. Çok rahmet yağdı o yıl. Çok tarhana içildi. Çok bol oldu kabak. Ve yine o yıl tavuğun ardına elini sokup çıkardı yumurtayı. Tavuk ölmedi. Fırtınalı bir kış oldu 1930'da. Tahsildarı gördü. Atı vardı, heybesi vardı, bıyıkları yoktu. Ertesi yıl kızlarla beraber davar dölü güttüler. Hamdi çorap ve çarık giydi. 1931 birinci teşrin 7. 1932'de kızlar sırt üstü yatırıp el attılar uçkuruna. Bağırdı. Kızların memeleri vardı. Fırtınalı bir kış oldu 1933'e girerken. Dondu Mera çayı, o kış ilk defa gitti balığa. Merkebe odun sardı, canavara rastladılar, bir samanlık yandı köyde. Babası başladı ortakçılığa, memelerinden başka şeyleri de vardı kızların. 34'te soyadı aldılar Şentürk diye. Babası yalnız devlet işlerinde kullandı bunu, anası hiç kullanmadı. Fakat Hamdi bu adı sevdi. Hamdi Şentürk 13 yaşındaydı. Sabanın tutağını emanet ettiler. Ve öküzlerle Hamdi toprakta iki çizgi gelip gittiler. O gece gizliden tütün içti. Dayak yedi babasından. Ve ertesi gün bir kızı yatırdı samanlıkta, su dökündü. 35'te kurak gitti havalar. Ne tepeler yeşerdi, ne ekin tane aldı. Bir kız kaçırdılar köyden. Merkep öldü, kesekli olmadı her. Babası dövdü anasını bayıltıncaya kadar. O yıl ilk defa Hamdi gitti namaza. 36'da anası öldü. Komşular kazdı kabri. Gördü ağladığını babasının. Yaşlar inceden ince kara sakalına dökülüyordu. Uyumadı. Cigara içecekti az daha babasının karşısında. O yıl çok yağmur yağdı, bol bol kabak yediler. Herk kesekli oldu 37'de. Kabardı toprak, ilk defa Çerkeş'te karpuz yedi. Düşündü zengin olmayı. 100 liram olsa dedi. Evlendi 1938. Kavga çıktı dağ yüzünden türbelilerle. Karanlıkta silah attı iki taraf. Vergi bakayaya kaldı. Müzik oynadı gençler odasında. Fırtınalı bir kış oldu ertesi yıl. Aynı yılın teşrininde üç arkadaş Zonguldak'a indiler. Şuradan şu tarafa tut, bütün deniz. Girdi ocağa. Kanununda aynı yılın bir sabahtı. Şentürk'ü kömürün altından çıkardılar. Kan içinde yüzü gözü, elleri simsiyahtı. Bir beyaz karyolada hayata veda etti. 1939. Rahmetli Hamdi Şentürk'ün bir oğlu doğdu. 1940. Tuzladılar, Ahmet koydular adını. Hamdi oğlu Ahmet Şentürk. Aynı yılın sonlarında yine kavga çıktı dağ yüzünden türbelilerle. Karanlıkta silah attı iki taraf. Üç ölü kaldı yerde. Üç kişi hapse girdi. Ahmet'in dedesi bu meyanda. 1941'de Ahmet, görüşmeci geldi hapis dedesine, anasının kucağında. Kanunun heybetini ne bilsin bebek? Ahmet bakıyordu mapushaneye, pembecik ağzında, iki ön dişiyle gülümseyerek. Tahta parmaklık ve tel kafesti görüşme yeri. Ayıracaktı mapuslarla görüşmecileri. Fakat onlar karma karışıktılar çok şükür. Dedesi aldı Ahmet'i kucağına ve kovdu biraz fazla sokulan pederi. Aynı toprakta, aynı işin insanları hep birbirine benziyordu köylü görüşmeciler. Yalnız ayrıydı gelinleri Şakir Ağa'nın. Kalın, uzun, güzel, besili kısrak gibi iki genç kadın. Peştemalları kızıl, kıpkırmızıydı üç etek entarileri. Feslerinde altınlar ve alevli al şalvarlarıyla güneşten inmiş gibiydiler bu fakir bayram yerine. Arı kovanı gibi uğulduyordu tel kafes. Havada parça parça cümleler ekleniyor birbirine. Ne düşünüyorsun? Düşünmek geçti. Ne kadar düşünsen oldu bir sefer. Hastalığı ölümü misafiri bildirir. Saattir saati olmayan insana örümcekler. Hemen torbaya sarılırsın. Öpsene ananın elini. 4 gün evvel de geldi. Boş ver canım. Ah oğul. Analar meler, oğullar melemez. Para getirdin mi para? Şakira 10 kile un vermiş büyük memurlara. Benim babam harp içinde yaşamış. Gitmiş ta kırlangıçların memleketine kadar. Kadınlarda 9 nefis bir akıl var. Harbe gireceğiz. Kitap kavliyle gireceğiz. Kur'an'dan okudu hocalar ebced hesabıyla. Romanya'yı, Bulgar'ı vurup Tuna ağzına ineceğiz. Bulgar'ın topları bizden yana çevrilmiş. Bizimkiler Bulgar'dan yana. Bulgur getirdim senin gardiyana. İnsanoğlu hey, doğması, büyümesi, nerelerde gezintisi, bir de kalışı nerelerde? Cezamı okudu reis, bağırdım, yaşasın cumhuriyet diye. Az mı kestiler cezayı? Az değil, çok. Lakin öyle sırma giymiş, sıralanmış kürsüde reisler, hoşuma gitti, keyiflendim, bağırdım. İnsanoğlu güle benzer, bir dakikada soluverir. Yalnız 24'lük Ömer'di konuşmayan. Çömelmiş oturuyor, yumruğunu vuruyor dizine. Gidip geliyor yumruğun içinde tahta ağızlık. Kısmış gözlerini, bakıyor karşısındakinin yüzüne ve düşünüyordu 24'lük Ömer. Yine yaz geldi, çalı dibi adam kabul eder. Halil dışarıya baktı pencereden. Görünüyor demir kapı, üstleri ve eşyaları aranıyor, giriyor görüşmeciler. Karşı yoldan geçen pazarcının bir tuhaf kişnedi beygiri. Havayı kokladı Halil, bozkır ikliminde rüzgar ansızın çıkar ve hızla kasırgalaşır. Bu sefer de öyle oldu. Sıcak ot kokuları geldi önce, sanki alt başta bir samanlık yandı. Karakolun bayrağı dalgalandı, kabaklar pul pul ürperdiler. Hava kan gibi ılık. Bir çocuk kahkahası, bir çığlık ve hemen arkasından toz duman. Güneşe baktı Halil, oradaydı, uzaklarda, yükseklerde, yuvarlak, kırmızı ve bulanıktı ötesinde toz dumanı. Halil kapadı pencereyi, yumdu gözlerini. Kafasının içinde güneş, bir alevden ağırlık ki, 3 defa, milyon defa, 2000 milyon ton. Ne iyi, ne fena, ne güzel, ne çirkin, ne haklı, ne haksız. Bir muazzam, bir uçsuz bucaksız hayat. Ve her metrekarede 100 bin beygir kuvveti takat. Ne akşam, ne sabah, ne ümit, ne eyvah, ne aşağı, ne yukarı. Saatte 600 bin kilometre esen beyaz gaz kasırgaları. Atomlar iyon halinde. Tekrar ölümünde, tekrar doğumunda, tekrar kemalinde ve kopuşlarla, sıçramalarla başsız ve sonsuz. Bana bağlı olmadan benden evvel var olup benden sonra var olan. Pencereyi açtı Halil. Bozkır'dan ansızın gelen rüzgar geçip gitmişti ansızın. Tam karşıda marangoz Şükrü'nün karısı Zeynep duruyordu. Ufacık kızını tutmuş elinden. Bir yoğurt baklacı öbür elinde. Ayakları çıplak, yüzü ağır ve mübarek. 4 yıl önce aldılar kocasını. Peşinden indi şehre. Şükrü hapis, Zeynep çapacı bahçelerde. Ve her gün 4 senedir yağmur, çamur, rüzgar, sıcak, kar kıyamet geliyor demir kapıya aynı saatte. Ve daha 11 sene her gün gelecek. Ve yine hep böyle gözlerini kaldırmadan bakacak erkeğine. Hiçbir şey beklemeyen bir anne gibi fısıltılarla konuşacak ve bakracı usullacık bırakıp gidecektir. Halil güneşe baktı. Orada, yükseklerde, uzaklarda berrak ve kırmızı ve Zeynep'in çamurlu, çıplak ayaklarından büyük değil, yüreksiz ve ufacıktı. Her şeye rağmen insan olmanın saadetiyle ve saygıyla güldü Halil. Şükrü'ye haber vermek için koştu içeri.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler.